Türkiye'de yayınlanan MasterChef programının jüri üyelerinden olan Sidneyli toplum bireyimiz Somer Sivrioğlu'nun sahibi olduğu Efendi Restoran, Avustralya'da 2020 yılının en iyi restoranı ödülünü aldı. Biz de bu konuya ilişkin Somer Şef'le bir söyleşi gerçekleştirdik. Somer Bey, tabii önce tebrikler diyorum size, çünkü Efendi Restoran Avustralya'da 2020 yılının en iyi restoranı ödülünü aldığı için, ama aynı zamanda uzun bir aradan sonra Avustralya'ya hoş geldiniz de demeliyim size, değil mi?
Evet, çok teşekkürler Nilgün Hanım. Yaklaşık 8 ay oldu. Bayağı bir zamandır Türkiye'deyim, hem MasterChef hem diğer işler için. Ben de geri döndüğüm için çok mutluyum. Hem restoranlarıma hem çocuklarıma kavuştuğum için.
Siz de eminim biliyorsunuzdur, Melbourne'daki Türk şefler sevgili Coşkun Uysal ve sevgili Kemal Barut'a ait olan Tulum Restorant'ta geçen yıl Herald Sun gazetesi tarafından Victoria'nın ve aynı zamanda Avustralya'nın en iyi restoranı seçilmişti. Bu yılda bir başka Türk restoranı, sizin sahibi olduğunuz Efendi'nin ülkenin Avustralya'nın en iyi restoranı ödülünü alması, Türk mutfağının Avustralya'da artık sadece kebaptan ibaret olmadığının anlaşılması ya da fark edilmesi anlamına mı geliyor Somer Bey?
Biz de Melbourne'daki kardeşlerimiz Coşkun ve Kemal'in başarılarını, Tulum'la olan başarılarını yakından takip ediyoruz ve çok gururlandırıyor bizi bir Türk şef olarak. Ben de katılıyorum bu dediğinize. Yavaş yavaş ikinci jenerasyon şeflerin de girmesiyle, bizlerin de bir hamleye kalkmasıyla ve tabii ki Türk toplumunun destekleriyle artık Türk mutfağını sadece kebaptan ibaret olmaktan çıkartmaya başlıyoruz gibi geliyor. Sydney'de de Stambuli var. Yine çok iyi bir Türk restoranı olan. Bizim zaten iki restoranımız var. Zaten bu işlerin hepsini daha bizler bu işe girmeden başlatan, bence Türk mutfağının en büyük yüz akı Canberra'daki Ottoman restoranımız var zaten, Şerif Bey'in. Bence daha bir güçleniyoruz. İnşallah daha da güçleniriz. Daha da farklı yapılanmalarla değişik restoranlarda çıkmaya devam eder.
Az evvel de söylediğim gibi Avustralya'da ve dünyada genelde meze ve kebapla bilinen Türk mutfağını sizin gibi günümüz şeflerinin farklı bir ambiyans ve sunumla tanıtması bir fark yaratıyor. Bu açıkça fark ediliyor ve geleneksel mutfağımız böylece yavaş yavaş dünya çapında hak ettiği değeri buluyor mu ya da bulabilecek mi Somer Bey? Bu konuyu siz de MasterChef'lerde de tartışıyordunuz, o yüzden sormak istiyorum.
Bilmiyorum takip edebildiniz mi, ama ben Türkiye'de bu konuda bir görüş belirttim uzun bir röportajda ve o görüş oldukça yanlış şekilde yansıtıldı. Yani Türk mutfağını sanki ben değerli bulmuyormuşum gibi. Aksine ben o görüşmemde şu başlıkla çıktı bütün gazetelerde: Somer Şef Türk mutfağının dünyada ilk onda olmadığını düşünüyor diye. Halbuki benim söylediğim, bizim mutfağımız çok değerli fakat dünyada hak ettiği değeri görmüyor. Hak ettiği değeri görmek için de bütün elementleriyle gerçekten de mutfağı daha iyileştirmeyi öne koyarak bir çalışma yapılması lazım demiştim. Bunu biraz yanlış aksedildi sağ olsun bizim medya, Türk medyası. Ama yavaş yavaş bir çalışmalar başlıyor. Bakalım, işte bir ekiple, bir turizm tanıtım grubuyla bir şeyler yapmaya başlayacağız inşallah. Zaten bence dünyada çok önemli olması gereken bir mutfak, ama hak ettiği değerin bulmaması iyi bir pazarlama ve desteğin olmamasından kaynaklanıyor. O da olursa tabii ki bulacak diye düşünüyorum ben.
Siz uzun bir süredir MasterChef Türkiye'de jüri üyesisiniz. O konuyu da konuşmak istiyorum sizinle ayrıca, ama size en çok sorulan soruyu sormadan da geçmek istemiyorum. Siz Türkiye'deyken, yani burada işinizin başında değilken, iki restoranınızı, yani Efendi ve Anason'u nasıl idare ediyorsunuz ya da nasıl idare ediliyor? Kuşkusuz iyi bir ekibiniz olmalı, ama yine de 20 bin kilometre öteden eliniz hep ekibinizin üstünde mi oluyor Somer Bey?
Bu bana en çok sorulan soru zaten. Herhalde bu son aldığımız ödülde insanların sağ olsunlar bu şüphelerini biraz gidermiştir. Burada çok güçlü bir ekibimiz var. Gerek geçen seneki, 2 sene önceki ekibimiz olsun, gerekse yeni yapılanmayla benim zaten kardeşim kadar yakın olduğum çok yakın arkadaşım Tarık Köni'nin, üniversiteden arkadaşım Tarık'ın başında bulunduğu ekip. İlk Efendi'yi açtığımızda beraber çalıştığımız ve bana şefliği neredeyse beraber öğreten isimlerden biri olan Arman Uz zaten işin başında. İkisi de çok iyi işler yapıyorlar. İkisi sayesinde de ben diğer gerçekleştirmek istediğim hayallerimi gerçekleştiriyorum. Onlar şu anda Avustralya'daki operasyonumuzu yönetirken, idare ederken ben de yurt dışında diğer operasyonlara konsantre olabiliyorum.
Sayenizde bu yıl ilk kez MasterChef Türkiye'yi izledim ve orada şunu fark ettim ki sizler 3 jüri üyesi olarak geleneksel Anadolu tariflerimizi özellikle çağdaş teknikler kullanarak bizim alıştığımızın dışında farklı bir ambiyansa sunmaları, hatta bu konuda yaratıcı olmaları için çok teşvik ediyordunuz yarışmacıları ve genelde bu yaklaşımı göstermede başarılı olan yarışmacıları seçiyordunuz. Türk mutfağı açısından bu yaklaşım neden önemli Somer Bey?
Ben o kadar aslında yani çağdaş teknikler füzyon mutfağı sevdalısı değilim. Ben klasik Türk mutfağını çok seviyorum. Sadece tabaklama konusunda, restoran kalitesi tabaklaması konusunda bizim yemeklerimiz genelde ev yemeği tarzından çıktığı için, yani anne yemeği olduğu için hem bol kepçedir hem de tabaklama konusunda ev yemeği oldukları için o kadar çok özen gösterilmemiştir. Onu birazcık daha üste çekmeye çalışıyoruz. Yoksa lezzetleri bozmak veya geleneksel lezzetleri farklılaştırmak diye bir kaygımız veya bir isteğimiz yok. Bunu iyi yapanları da bence öne çıkıyor. Zaten restoranla mühim olan klasik lezzetleri bir restoran tabağına koyup sunumuyla ve prezentasyonuyla insanların önüne verebilmektir. Yani bizim yapmaya çalıştığımız bu. Dediğiniz de doğru. Bu yaklaşımda normal bir tabağı restoran kalitesine getirdiği için biz bu yaklaşımı önemsiyoruz.
Gelelim MasterChef Türkiye'ye. Yanılmıyorsam 3 sezondur programın jüri üyesisiniz. Nasıl başladı bu süreç? Nasıl ta buralardan o programa dahil oldunuz? Biraz anlatır mısınız bize de?
Bu sene 3. seneyi bitirdik. 3. sezonumuzu bitirdik ve üzerine de MasterChef Junior'ı da ekledik. Eksen'e, bizim gene TV8'in dijital platformuna. O yüzden 4 ayrı MasterChef programında olmuş olduk. Önümüzdeki sene inşallah 4. senemiz olacak. Her sene üzerine koyarak gidiyoruz ve çok başarılı bir program. Türkiye'de zaten takip ediyorsunuzdur. Yani reyting olarak da beğeni olarak da çok fazla çok şeyi değiştiren programlardan bir tanesi oldu. Özellikle bu sene sağ olsun seyircilerimiz çok güzel desteklediler bizi. Rating rekorları kırdık. Benim buna dahil olma sürecim aslında komik bir tesadüfle başladı. Ben Türkiye'ye gittiğimde MasterChef'in yapılacağını öğrenmiştim. Dedim ki gelmişken eğer konuk istiyorlarsa konuk olarak giderim diye bir arkadaşıma ilettim, programda da tanıdığı olan. O da iletirken sağ olsun yanlış iletmiş, yani Somer Şef jüri olarak gelmeyi düşünüyor diye. Onlar da meğerse aylardır bana ulaşmaya çalışmışlar. Ama o kanallardan bana gelmemiş veya gelmez zaten Somer Şef demişler. O yüzden yani önce bir yapar mıyız yapamaz mıyız, ya ben o kadar süre Avustralya'dan ayrı kalamam, işlerimin başından ayrılamam derken bir şekilde oluverdi. Yani iyi gitti. İlk sezon ufak tefek bazı sıkıntılar olsa da güzel bir sezon geçti ama ikinci sezon özellikle Acun Medya'ya geçince ben çok mutlu oldum. Çünkü Acun Medya bu işi çok iyi biliyor. Yani Türkiye'de zaten yarışma programı formatını en iyi yapabilen şirket Acun Medya. Onlarla beraber ikinci sezon farklı bir yere getirdik. Geçen sezonda zaten hepiniz gördünüz herhalde ne kadar popüler ve güzel bir yere geldiğini. O yüzden öyle, yani büyük bir tesadüfle başladı ama şimdi artan bir ivmeyle devam ediyor. İnşallah öyle de devam eder.
Siz programın babacan şefi rolündesiniz sanki. Mehmet Şef oldukça sert, Danilo Şef de eğlenceli şefi gibi programın. Bu gerçek bir rol paylaşımı mı yoksa tamamen kişiliklerinizin programa yansıması mı Somer Bey?
Ya inşallah fırsat olur. Türkiye'ye geldiğinizde sizi stüdyoda misafir ederiz. O zaman anlayacaksınız zaten. Biz ne ben ne Mehmet ne de Danilo oyuncu değil. Oyuncu değiliz yani, o işi bildiğimiz bir iş değil. Bizler normal şefleriz. İşlerinde, kariyerlerinde başarılı şefleriz. O yüzden biz neysek o çıkıyor. O yüzden onun için en ufak bir rol planlaması yok. Ama karakter olarak evet, yani seçilirken büyük ihtimalle o tarz şefleri seçmiş olabilirler. Yani bir tanesi daha dünyaya dönük modern bir şef. Bir tanesi Türk mutfağını çok iyi bilen, gerçi modern mutfağı da uygulayabilen ama Türk mutfağını iyi temsil eden bir şef. Diğeri de birazcık daha şova yönelik, Danilo gibi şova yönelik, hem iyi bir şovman hem eğlenceli bir şef hem de yaş olarak biraz daha yakın olduğu için biraz daha mentor rolünü üstleniyor. O yüzden bence programın başarısında da zaten bu üç karakterin birbirlerinin tecrübe ve kişilik alanlarına çok müdahale etmemesinde büyük payı var.
Ya şu çocuk elenmemeliydi, finale kalmalıydı dediğiniz yarışmacılar oldu mu hiç Somer Bey? Mesela ben Emir için nedense böyle düşünüyorum bir izleyici olarak. Siz jüri üyesi olarak ah şu yarışmacı elenmemeliydi, finalde olmalıydı dediğiniz bir yarışmacı var mı?
Bizim programın bence en güzel yanlarından biri zaten. Mehmet Şef'in demesiyle çıkan ama programın alt sloganlarından biri haline gelen "Şef son tabağa kadar şeftir" sözü. Yani o gün yaptığınız yemek sizi en üste de taşıyabilir, eli edebilir. Mutfakta da böyledir. Yani sizin ne kadar iyi şef olduğunuza bakılmaz. O gün çıkardığınız, son çıkardığınız yemeğe bakar müşteriler. O yüzden de Emir konusunda ben size katılıyorum. Ama Emir de zaten ilk üçe girdi. Serhat ve Barbarossa çok güçlü iki adaydı. Yani üçünden birinden biri kazanacaktı. Zaten son anda Atbaşı, Barbarossa, Serhat, Emir geçerek finale çıktılar. Yani üçünden hangisi şampiyon olsa bizi şaşırtmazdı. Onun haricinde potansiyelini çok iyi tamamlamış. Mesela ben bu sene Esra'nın çok iyi yemekler pişirdiğini biliyorum. Ben Esra'nın daha gideceğini düşünüyordum. Orada birazcık yarışmanın formatından dolayı bir takımlaşmaya geldi açıkçası. Ona aday gösterdiler. Bu da yarışmalarda olabilen bir şeydir. Son anda da kendi herhalde şeyini yapamadı. Yani iyi organize olamadı ve elendi. Geçen sene Suna ben kesinlikle finale çıkabileceğini düşündüğüm bir aday. Beklediğimden daha erken elendi. O yüzden böyle şeyler oluyor. Bu da bence yarışmanın seyir zevkini çok arttırıyor.
Somer Bey, hep siz oradasınız ama Mehmet Şef ya da Danilo Şef'i buraya getirmeyi düşündünüz mü hiç, ya da düşünüyor musunuz? Var mı böyle bir planınız?
İkisini de tabii ki çok getirmek istiyorum buraya. Çünkü sağ olsunlar, özellikle ilk sene Mehmet beni Türkiye'de çok iyi misafir etti. Onun otelinde konakladım zaten. Aynı şeyi ben de onları da buraya gelip burada gezdirmek, buradaki Türk halkıyla da tanıştırmak çok istiyorum. O da olur zaten. Yani eğer pandemi olmasaydı öyle planlarımız vardı. Mehmet olsun, Danil olsun, bizim çok iyi arkadaşlarımız zaten. İnsanlar bize inanamıyorlar. Program bitti. Mehmet gelemedi çünkü bir çok önemli bir okulu var Mehmet'in. O okulu büyütüyordu. Ama Danil öyle mesela direkt kayak tatiline gittik. Yani biz set dışında da çok iyi anlaşan arkadaşlar olduğumuz için bir gün hep beraber inşallah Avustralya'ya gelir, yemek yapar. Sizi ve Türk toplumunu da o yemeklerde ağırlarız diye düşünüyorum.
Yarışmacılar arasında bazılarına Avustralya'daki restoranlarınızı iş teklif ettiğiniz söylendi. Buradan hareketle, ödülle başarılarını taçlandıran ekibinizin gücüne güç katabileceğinizi mi düşünüyorsunuz Somer Bey?
Evet, yani gelmek isteyen zaten herkese, daha doğrusu o kalitede olan herkese kapımız açık. Eğer vizelerini halledebilirlerse, başvurularını yapabilirlerse bizim restoranlarımız zaten her zaman için Türk şeflere, kendini geliştirmek isteyen Türk şeflere, bizlere bir şeyler katabilecek Türk şeflere açık. Burada bizim büyümemizin önündeki en büyük engel zaten yeteri kadar bir yerden sonra yeni nesil Türk şeflerin çok fazla işin içine girmemesi ve yetişmemesi. O yüzden eğer bu konuda kendini geliştirmek isteyen olursa, buradaki toplum üyelerimiz olsun, Türkiye'den gelmek isteyenler olsun, hepsine kapımız sonuna kadar açık.
Siz de az önce biraz değindiniz hani turizm projesi diyerek. Sonuçta sizler yurt dışındaki başarılı Türk şefleri olarak birer turizm elçisisiniz aynı zamanda. Bu açıdan MasterChef Avustralya için de jüri üyeliği teklifi gelse kabul eder misiniz? O zaman MasterChef Türkiye'yi bırakır mısınız diye sorsam ne cevap verirsiniz?
Evet. Ya ben Türkiye'de MasterChef jüri üyesi olmaktan çok mutluyum. Çünkü benim başarımın arkasındaki topraklara bir vefa borcu gibi görüyorum ben bunu. Tekrar oraya girip bildiklerimi bu sefer geri gösterebilmek, dünyadan Türk mutfağına bakışını birazcık anlatabilmek, bu beni çok mutlu ediyor. MasterChef Avustralya biliyorsunuz yeni bir kan değişikliğine gitti. Üç jüri içinden iki tanesi benim zaten çok iyi arkadaşım. Hem Jock hem Melissa, Andy'yi de tanıyorum gayet iyi. O yüzden gayet başarılı bir program yapıyorlar. Onların bir jüri değişikliği gibi bir ihtiyacı olacağını ya da benim öyle bir şeye ihtiyacım olacağını düşünmüyorum. Biraz medyatik soru olmuş bu.
Olsun, arada biraz medyatik sorular da olsun değil mi? MasterChef Türkiye yarışmasına Covid vakalarının Türkiye'de çok yüksek olmasına rağmen devam edildi. Biz burada çok sıkı kısıtlamalara maruz kaldık. Takip etmişsinizdir elbette. Siz de burada biliyorsunuzdur hani insan hayatı çok değerli. Bu anlamda çok sıkı önlemler var. Buradaki bu tip önlemlere alışık olan bir şef olarak riskli değil miydi Covid şartlarında programın devam etmesi Somer Bey?
Bu sene çok düşündük ama tabii Covid olduğu zaman aynı zamanda da izleyiciler evde oluyor ve onlara sağ olsunlar, bizim ciddi fanlarımız var, takipçilerimiz var. Onları bu programdan mahrum etmek istemedik. Aksine Covid olduğu için önlemlerimizi alıp bu sene mutlaka erken bile başladık, yani normalde başlayacağımızdan. Geçen seneden bahsediyorum. Ama şeyde içeride çok ciddi önlemler vardı biliyorsunuz. Bu sene ilk kez yarışmacılar kimseyle temas etmeden kendi evlerinde kalıyorlardı. İki tane ayrı ev tutulmuştu. Kızlar ve erkekler için iki villa tutuldu. Orada kaldılar. Bizler çok dikkat ediyorduk zaten. Sadece stüdyodan eve, evden stüdyoya gidiyorduk. Bütün Covid kurallarına uyuyorduk. Türkiye'de tabii Covid çok daha ciddi bir sorun. Avustralya'nın avantajları yok. Yani sınırları o kadar rahat değil. Kapayamıyoruz. Buradaki başarımız bence Avustralya'nın başarısı. Bütün dünyaya örnek olacak bir başarı. İnşallah Türkiye'de bu belayı bir an önce atlatır.
Buraya geldiniz ve karantinaya girdiniz Somer Bey. Karantina şartlarınızı da bizimle paylaşır mısınız? Uçaktan inince süreç nasıl başladı?
Evet, karantina. Ben şimdi bu soruları cevaplarken karantinamın son günündeyim artık. Siz yayınladınız, artık çıkmış olacağım herhalde. Karantina şartları zor. Girmeyenler, belki girme ihtimali olanlar için kısaca anlatayım. Daha zaten uçağa binmeden önce 48 saat önceden bir PCR testi dedikleri bir negatif COVID sonucunu almanız lazım. Onu göstererek uçağa biniyorsunuz. Daha sonra uçakta kesinlikle maskenizi çıkarmıyorsunuz. Hatta ben çift maske taktım. Daha da korumayı garanti almak adına. Singapur'dan aktarmalı geldim ben. Diğer yerleri bilmiyorum ama Katar'da da öyleydi. Giderken de Katar'da gittim. Zaten lounge'lar ve diğer yerler pek açık değil. Sizi uçaktan alıyorlar. Yine korumalı bir alanda, rahat bir alanda bekletiyorlar. Orada bekliyorsunuz aktarmanızı. Benim fazla yoktu. 3 saat aktarmam vardı. Tekrar ikinci ayak için uçağa bindik. Ve iner inmez kapıda karşılıyorlar. Size zaten önceden formlar veriyorlar doldurmanız gereken. Yani neredeyse hiç kimse zaten karantinaya gitmemesi diye bir şey yok. Eğer ateşiniz veya bir şeyiniz yoksa bavulunuzu kendiniz alıyorsunuz. Ondan sonra bir otobüse geçiyorsunuz. Otobüsle otele geliyorlar. Tek tek otobüsten inip otelde check-in yapıyorsunuz ve ondan sonra 14 gün boyunca odanızdan hiç çıkmadan 14 gün geçiriyorsunuz. Ben şanslıydım ya, o da rahattı. Tek sıkıntısı tabii camı açılmayan oda vardı, başka yoktu. O birazcık rahatsız etti. Yani temiz hava olmaması, sürekli içerideki havayı soluyor olmak biraz rahatsızlık vericiydi. Ama onun haricinde yapacak bir şey yok yani, sayılı gün çabuk geçer diye bekledik. Birazcık işimize konsantre olduk. Biraz da iyi geldi aslında. Çünkü çok yoğun bir programdan geliyordum Türkiye'de. Biraz televizyon seyrettim, kaçırdığım programları seyrettim. Arkadaşlarımla konuştum, sosyal medyamla biraz uğraştım. Oradaki etkinliklere katıldım ve 14 gün geçti. Ama tabii ciddi bir özlem var, özellikle çocuklara karşı. Onları görmek için de artık saat sayıyorum diyebilirim. Yemek konusunda günde 3 kere yemek geliyor gayet düzenli olarak. Onun haricinde isterseniz dışarıdan yemek söyleyebiliyorsunuz. Onu da odanıza getiriyorlar. Eğer tanıdığınız birileri varsa, ihtiyaçlarınız varsa onları da isteyebiliyorsunuz. Hepsi geliyor veya online marketlerden de söyleyebiliyorsunuz. Yani çok ciddi bir sıkıntı oldu diyemem dediğim gibi, ama tabii ufak bir odanın içinde kilitli kalmak kendisi bile zaten son derece sıkıcı. Özellikle sigara kullananlar varsa, bence ben kullanmadığım için çok şanslıyım. O çok ciddi sıkıntı çünkü tabii ki odalarda sigara içilmiyor. Nikotin patchleri veriyorlar. Onlarla idare etmek zorunda kalıyorsunuz. Bence en büyük sıkıntı sigara kullananlardan olur. Ama onlar da inşallah bıraksınlar. O da bence başımızdaki başka bir büyük bela. Ondan da kurtulabilenler bence sigarayı bırakırlarsa böyle bir şey yapmadan iyi olur. Belki de vesile olur diye düşünüyorum.
Burada kısıtlamalar olduğunda birçok restoran uzun süre kapalı kaldı ya da sadece takeaway yani paket servisi yaptı. Bu durum sizin restoranları nasıl etkiledi Somer Bey?
Biz Sydney'de iki restoranımız var biliyorsunuz. Anason'u hemen kapadık çünkü zaten şehrin içindeydi. Şehir olduğu gibi kapandı neredeyse. Bir hayalet şehre dönüştü. Ama Efendi'yi sadece bir hafta kapadık. Ondan sonra dışarıya paket servise girmeye başladık ve lahmacun üzerine çalışmaya başladık. İnsanlar da çok sevdi. Hala da yani çok yakın zamana kadar da devam ettik. Şimdi yoğunuz birazcık diye kaldırdık ama lahmacunu biraz geliştirdik. Kendimizi o konuda geliştirdik. Ve lahmacun üzerine yanında dipleriyle, ekmeğiyle lahmacun üzerine bir menü oluşturduk. Kendimizi ayakta tuttuk. Tabii ki bizler oturmalı ve belli seviyede olan restoranlar olduğumuz için bizi tatmin eden ve bizi mutlu eden bu dışarıya yani eve paket teslim yemekler değil ama en azından kendimizi idare ettik. Bu arada burada basında da çok çıktı. İhtiyaç sahiplerine çorba dağıttık. Çünkü dedik ki yani bizim Türk kültürümüzde çorba, hastaya çorba verilir. Bütün ülke hastayken de biz çorba vermekten başka bir şey düşünemiyoruz dedik. Her gün bir çorbamız kaynadı ve onu bilabedel, ücretsiz, sadece isteyenler donation yaparak, tamamı o donation'ların personeline gitti zaten. Donation yapar, ekmek ve çorba koyduk bizim o meşhur simit arabalarımızın içine. Efendim o da çok ciddi güzel tepkiler aldı. Hastanelere gittik, çorba dağıttık. Yani elimizden geldiğince biraz da sosyal hizmet ve üzerimiz herkesin üzerinde olan bu ağır yükü hafifletmeye çalıştık. Biraz da ruhumuzu besledik bu sayede. Güzel oldu yani, atlattık da hep beraber, yanlış hatırlamıyorsam 4-5 hafta kadar sürdü. Sydney'de de şimdi çok büyük bir şey. Yani Melbourne'deki arkadaşlar çok daha sıkıntılı zamanlar yaşadı, onu biliyorum. Çok daha yoğun bir karantina sürecinden geçtiniz. Ama Sydney'de şu anda atlattık diyebiliriz görünüş olarak.
Somer Bey, çok teşekkür ediyorum size. Zaman ayırdınız, bize bu güzel, keyifli söyleşiyi verdiniz. Tekrar teşekkürler ve tebrikler aldığınız ödül için.
Çok teşekkür ederim bu söyleşi için. Ben de bütün SBS ailesine, SBS Türkçe ailesine, toplumumuza gösterdiği duyarlılık ve toplumumuzun sesi olduğu için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.